kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Abonelik sistemi tabanlı, aracıları ortadan kaldırdığı iddiasıyla üreticilerin içeriklerini abonelerine ulaştırmasını sağlayan sosyal medya platformu OnlyFans, 2016 yılında kuruldu. Erotik ve porno içerik üreticilerine yer verişiyle diğer platformlar arasından kısa sürede sıyrılan OnlyFans'i 2018 yılında internet pornosu baronu Leonid Radvinsky satın aldı. Jacob Bernstein'ın 2019 yılında New York Times için kaleme aldığı yazıya baktığımızda artık pek çok gözün OnlyFans'e çevrildiğini ve platforma acımasız porno endüstrisi çölünde bir vaha muamelesi yapılmaya başlandığını görüyoruz. Erotik ve porno içerik üreten seks işçilerinin evlerinden gelir elde etmelerine olanak tanıyan platform büyük patlamasını pandemide yaşıyor. Pandemi gerekçesiyle neredeyse tüm dünya evlerine kapanınca da OnlyFans hem üretici hem de abone akınına uğruyor. Hızla büyüyen OnlyFans, 2 milyon içerik üreticisi ve 130 milyon kullanıcıya ulaştığı 2021 yılında cinsel içerikleri platformdan kaldıracağını duyuruyor. Çoğunluğu erotik ve pornografik içerik üreticilerinin oluşturduğu platformun bu kararı büyük tepki topluyor ve platform hızla bu kararından vazgeçiyor. 7 Haziran 2023 tarihine geldiğimizde ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e yapılan toplu şikayetlerin sonucunda Türkiye'den OnlyFans'e erişim engelleniyor. Ben Azal Sipahi. OnlyFans nasıl bir platform? Dijital içerik üreticileri ve kullanıcılar neden OnlyFans'i tercih ediyor? Kullanıcılar ve içerik üreticileri açısından OnlyFans'i yetişkinler için içeriklerin yer aldığı diğer platformlardan ayıran özellikler neler? Peki bu kişilerin platforma eleştirileri neler? OnlyFans'e erişim engeli ne anlama geliyor? Yansımaları nasıl olacak? Gibi sorulara yanıt arayacağımız OnlyFans Dijital Seks İşçiliği ve Erişim Engelleri bölümüne hoş geldiniz. Gelin önce OnlyFans'i biraz daha yakından tanıyalım. Gazeteci Şeriban Alkış, geçtiğimiz yıl Kapsül için yazdığı ve bizim için seslendirdiği yazısında şöyle yazmış.
OnlyFans en başta erotik içerik alanında demokratikleşme veya sömürüyü minimize etme gibi kavramlarla anılıyordu. Erotik içerik üretiminin porno yıldızları dışında da tabana yayılmasını sağladığı için başta olumlanıyordu. Çünkü bir aracı olmaksızın içeriği üretenle tüketeni birbirine bağlayan bir sisteme sahip OnlyFans. Aslında arz ile talebi dijital ortamlarda buluşturan platform kapitalizminin bir örneği bu. OnlyFans aracıların varlığını ortadan kaldırıyor. Porno sektörü çalışanların üzerinde tahakküm kuran aracıların varlığını ve böylece porno sektöründe var olmak isteyen insanların tabiri caizse kendi işinin patronu olmasını sağlama potansiyeli var. Nasıl ki Airbnb otel zincirlerinin tekelleşmesine ket vurduysa bir anlamda OnlyFans de porno endüstrisini sekteye uğratmıştı. Çünkü porno endüstrisinde özellikle genç kadın oyuncuların sömürüsü çok yaygın. OnlyFans en azından komisyona dayalı modeliyle bu alanda içerik üretmek isteyenlerin ve bu işi sürdürmek isteyenlerin hakkını ödüyordu tırnak içinde. Bir de tabii bu para kazanma biçimi sürekliydi ve çoğuldu. Ne demek istiyorum? Mesela Airbnb'de bir ev sahibi belirli bir şehirdeki bir grup insana hitap ediyor. Diyelim ki siz bugün Datça'da evinizi Airbnb üzerinden kiraya vermek istiyorsunuz. Sadece o bölgeyle ilgilenen insanlara aslında hitap edebiliyorsunuz ve sadece onlardan para kazanabilirsiniz. Ama OnlyFans üreticisi aynı anda birçok kişiye içerik yayınlayabiliyor.
Uludağ Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yapan ve tezinde sosyal medyada beden ve mahremiyet konusunu dijital seks işçiliği ve OnlyFans üzerinden işleyen Ayşe Çamurcu, OnlyFans'in işleyişini bizim için biraz daha detaylandıracak.
Platformun kurucusu Tim Stockley'nin OnlyFans ile amaçladığı asıl şey, içerik üreticilerinin arada reklamcılar olmadan kendi başlarına para kazanabilmelerini sağlamak. Bu yapıldığında içerik üreticileri reklamın hem nesnesi hem de pazarlayıcısı konumuna gelmiş oluyorlar. Tabii OnlyFans yalnızca bir içerik sitesi olarak ele almak oldukça yüzeysel kalır. Çünkü OnlyFans günümüz gig ekonomi örnekleri arasında en büyük etkiye ulaşan platformlardan biri. Dijital seks sitesi olarak da değerlendirilen OnlyFans içerik üreticilerinin para kazanmak için yapması gereken ilk şey aslında diğer kullanıcıları kendi abonesi olmaya ikna etmek. Böylece kullanıcılar içerik üreticilerinin profillerini görüntüleyebiliyorlar. Profile girildiğinde bizi iki tür içerik karşılıyor. Biri ücretsiz bir şekilde gösterime açılan, diğeri ise blurlu bir şekilde sunulup ödeme ile gösterime açılan. Bu içeriklerin yanı sıra bir de özel mesaj kısmında başlıyor olarak ekstra para kazanma olanağı da bulunuyor. Bu kazanç sisteminde OnlyFans kullanıcıların kazancının %20'sine ortak oluyor. Peki diğer cam site'lar yerine OnlyFans'ın öne çıkmasının sebebi neydi? OnlyFans'ın aylık 100 milyonlarca tıklanma alan Chatterbait, Live Jasmine, Bongo Camps ve daha birçok pornografik siteden farkı sadece topluluk kuralları ve sansür konusunda tanıdığı alanla sınırlanmıyor. OnlyFans daha önce yapılmayanı yaparak dijital seksçiliği ile abonelik sistemini bir araya getiriyor. Platformun popülerleşmesine ünlülerin etkisini göz ardı etmemek lazım. Çünkü pandemi döneminde herkes sosyal medyaya odaklanmışken Cardi B, Tyga, Bella Thorne, Chris Brown, Carmen Electra gibi dünyaca ünlü isimler bir anda OnlyFans hesabı oluşturdular ve sosyal medyada bu hesaplarını paylaştılar. Bu da platformun reklamını fazlasıyla yaptı. Hatta Bella Thorne'un OnlyFans hesabını açtığı gün 1 milyon dolar kazandığı haberi insanları daha da heyecanlandırdı ve platformda içerik üretmek için motive etti. Böylece daha önce hiç seks işçiliği yapmamış birçok kullanıcı OnlyFans ile bu sektöre girmeye ikna oldu. Ünlülerin yalnızca profil oluşturmaları değil, platformun adından bahsetmeleri bile platformun görünürlüğünü artırmayı başardı. Beyoncé'nin Savage şarkısının remix versiyonunda OnlyFans kelimesinin bir kez geçmesi bile sitenin trafiğini 24 saat içinde yaklaşık %15 arttırdı.
Ben de bu OnlyFans içerik üreticilerine neden yetişkinler için içerik üretmeye karar verdiklerinde OnlyFans platformunu tercih ettiklerini sordum. Öncelikle 3 ay önce OnlyFans'te içerik üretmeye başlayan 28 yaşındaki Alice cevaplayacak.
OnlyFans'te yer almayı zaten içeriklerimi ilk duyduğum platform olduğu için tercih ettim. Burada insanlar hep bunu soruyordu bana. Bu var mı şu, yani hesabın var mı OnlyFans hesabı şeklinde geliyorlardı. Fansly'de yer almayı biraz daha tabii OnlyFans'teki sıkıntılardan dolayı karar verdim.
Alice OnlyFans'e girmeden 2 ay önce de nude fotoğraf çekimleri gerçekleştiriyor. Nude fotoğraflarını yine abonelik sistemi üzerinden Patreon'da paylaştığını ve Patreon'da yetişkin içerikleri için bir kitle oluşturmaya başladığını söylüyor. 25 yaşındaki Bade'nin de gerekçeleri Alice'le benzer.
İçerik üreterek para kazanabileceğin en bilindik sitelerden biri zaten. Cinsellik de hani şey yapıyor, izin veriyor yani cinsel içerik üretmene. Dolar kazanabiliyorsun. Bu tarz sebeplerden dolayı seçtim OnlyFans'ı.
Tabii içerik üreticilerine nasıl bu işe girişmeye karar verdiklerini, gitgeller yaşayıp yaşamadıklarını ve akıllarındaki soru işaretlerini de sordum. 2 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve henüz 1,5 aydır OnlyFans için içerik üreten 29 yaşındaki Kenny'den başlayarak içerik üreticilerinin cevaplarını dinleyelim.
Ben böyle bir seksüel bir insanım. Yani nasıl tanımlayayım kendimi? Yani sanırım ben hayatımda böyle hep seksüel pozlar vereceğim, seksüel konuşmalar olacak, seksüel arkadaşlarım olacak, partiler olacak. Çünkü böyle yaşadım son bir 7-8 yıldır. Tabii bunun dışında da daha başka hayatım, arkadaşlarım, her şeyim de var. Ama yani kendimi seksi görüyorum ve devamlı her bir şeyde bu seksiliğimi kullanmak istiyordum. Kullanıyorum da. Bu çoğu zaman güzel bir espri de olabiliyor. Çoğu zaman güzel bir sohbete de dönebiliyor. Çoğu zaman güzel bir ilgiye de dönebiliyor. O yüzden benim için hiç böyle bir zor bir karar olmadı. Hatta ben uzun yıllar öncesinde başlayacaktım ama Türkiye'de yaşadığım için onun etkisiyle başlamamıştım. Ve çok para kaybettim yüzden diyebilirim yani.
Bu işleri yapmak hep aklımın bir köşesinde olan bir şeydi ama bulunduğumuz coğrafyanın etkilerinden dolayı geri itiyordum ya da kapatıyordum ya da bahsetmiyordum. Ben bedenimi sergilemeyi zaten seviyorum. Gösterişli işte fotoğraflar, videolar, yani bunları zaten hazırlayan biriydim. Normalde de sosyal medya kasıyordum. Kendimi göstermeyi seven biri olarak varım. Aynı zamanda bir tık böyle hani naughty dediğimiz yaramaz tarafım da var ve kendimde onu da görüyordum. Aslında ben bir oyuncu da oluyorum bir noktada ve bunu da iyi yansıtabileceğimi düşünüyordum.
Ben yapmayı düşünüyordum, istiyordum. Fotoğraf çekmeyi seviyorum çünkü sürekli böyle shit posting yapıyorum. Zaten hani Instagram'da, hesaplarımda falan. Zaten yaptığım bir şeyden sürekli fotoğraf çekmek. Bunun için para kazanmayı da istiyordum. Ama yani beni destekleyen pek biri yoktu. O yüzden hani pek yapamıyordum. Başka işlerle uğraşıyordum. İngilizce öğretmenliği için formasyon aldım. Bir süre dental turizm sektöründe çalıştım. İstanbul'da bir sene. Ama yani çok zor tabii Türkiye'de. Hani sürekli mesela metrobüse biniyordum. Mecidiyeköy'e gidiyordum ve tacize uğruyordum. Yani gerçekten ofiste de patronlarımın benimle kurduğu ilişkiler çok hani sevimsizdi gerçekten. Yani beni orada bir hani bayan olarak işe almışlardı. O yüzden hani OnlyFans yaptığımdan beri aslında daha kendimi hani iyi hissettiğim safe space'imde para kazanabilmeye başladım aslında. Hani toplu taşımaya çok binmek zorunda kalmadım artık. Hani gerçekten emeğimin karşılığını aldığımı hissettim ve ilk kez hani bir sermaye kazanıp kendi diğer yapmak istediğim şeylere bir alan açabileceğimi hissettim. Hayatımda ilk kez, yani 25 yaşındayım. 23 yaşında ilk kez ekonomik özgürlüğüm oldu yani gerçekten.
Seks işçiliğine ve porno sektörüne pek çok eleştiri de mevcut. Bunlardan bazılarını Ayşe Çamurcu'dan dinleyelim.
Sosyolog Herbert Marcuse'a göre cinselliğin günümüzdeki gibi pornografik bir şekilde sunulması cinsel özgürlüğü değil, cinselliğin metalaştırılmasını beraberinde getiriyor. Cinselliğin metalaşan yapısı OnlyFans ile bütünleşince Hooks'un da dediği gibi kadınların cinsel organlarını serbest piyasada kullanıma açmalarını yaygınlaştırıyor. Bu durumda ne yazık ki zaten mizojenik tutumun fazlasıyla benimsendiği ataerkil toplumlarda kadınların kendileri bile fark etmeden aşağılanmalarına ve yönlendirilmelerine sebep olma tehlikesine sahip. Ve tabii buna ek olarak feminist teorinin seks işçiliğini nasıl ele aldığı konusu da burada önem taşıyor. Çünkü genel olarak radikal feministler kadınların özgür iradeleriyle seks işçisi olmayı seçmediğini düşünüyorlar. Bunda sosyoekonomik sebeplerin etkisi var. Radikal feministlere göre sosyoekonomik sebeplerle seks işçiliği yapan bir kadının aslında bunda rızası olsa bile bu işi isterek yapmadığı düşüncesi hakim. Ben de araştırmam kapsamında radikal feministlerin söylediğini haklı çıkaracak bir kanıya vardım. Çünkü OnlyFans içerik üreticileriyle yaptığım görüşmeler sonrasında kadınların her birinin aslında hikayesinin kendi hazını öncelemekten ziyade para kazanma olduğunu bizzat gözlemledim.
Pek çok insan seks işçiliğini bir iş kolu olarak görmediği, yapılanı bir işçilik olarak kabul etmediği için diğer işlerde olduğu gibi para kazanma motivasyonunun seks işçiliği içinde en önemli unsurlardan biri olabileceğini göz ardı ediyor. Tabii pek çok seks işçiliği yanlısı feminist de mevcut. Benim de içinde bulunduğum bu grup genel anlamıyla yetişkinlerin kendi bedenleriyle ve hayatlarıyla ilgili seçimler yapma hakkına ve özerkliğine sahip olması gerektiğini savunuyor. Bade'nin anlatımından da anlayabileceğimiz gibi seks işçiliği diğer iş kollarında olduğu gibi kişilere finansal bağımsızlık fırsatı sağlayabilir. Seks işçiliğini bir iş kolu olarak görüp seks işçilerinin haklarını savunduğumuzda zaten adil ücret, güvenli çalışma koşulları ve örgütlenme hakkını savunmuş ve talep etmiş oluyoruz. Seks işçiliğini yasaklamaktansa seks işçileri için zarar azaltma stratejilerini konuşmalıyız diyoruz. Çünkü seks işçiliği her türlü yasaklamaya rağmen bir şekilde devam edecek ve seks işçiliği kriminalize edildiğinde ekonomik eşitsizlikler güçleniyor. Seks işçileri her türlü sömürü ve şiddete daha savunmasız bir hale geliyor. Seks işçilerinin damgalanması ve orospufobi artıyor. Patronsuz, pezevenksiz, sömürüsüz ve şiddetsiz bir seks işçiliği diye tam da bu sebeple diyoruz zaten. Peki orospufobinin ve ahlakçılığın bu kadar hakim olduğu toplumumuzda konuştuğum içerik üreticileri yakınlarından ve çevrelerinden nasıl tepkiler almış?
Öncelikle birazcık çevremle alakalı şeydim, hani çekimserdim. Çünkü insanlar hep kötü konuşuyordu bu konuyla alakalı. Daha çok yeniyken OnlyFans piyasada diyelim. Yargılanıyordu. Gerçi şu an hala yargılanıyor, ona bir şey demiyorum. Ama bu tabii herkesin olayı nasıl algılayıp nasıl indirdiği ya da benimsediğiyle alakalı ilerlemesini hani değiştirebiliyor. Ben de en başlarda çevremde bunları duyduğumdan dolayı ben de böyle açmam ya da açmayacağım soranlara falan hani o şekilde gidiyordum. Sadece nude fotoğraflarım vardı. Geliri aklıma yatmaya başladı. Biraz kendi nasıl diyeyim ailevi durumlarımı da ele aldım aslında ve kendim orada bir karar aldım. Yani bir seçim yaptım. Ben kendimi nasıl tanımlıyorum ve onları aslında istiyorum. İstediğimi fark ettim bu durumu ve nasıl anlatırım diye bir düşündüm öyle bir durum yaşasam. Bu arada konuşmadım bu konuları onlarla. Çünkü benim kendi özel hayatım olduğunu düşünüyorum. Kendi imkanlarımla bunu yaptığımı biliyorum. Ve hani bir hesap verme şeyinde hissetmiyorum. Zorunluluğunda hissetmediğim için. Öyle bir durumda da nasıl konuşacağımı karar verdim ve olaya girdim. İyi bir okulda okudum. Ve işte bunu bilenler tarafından da hani bunu okudun ve şimdi bu işimi yapıyorsun gibi böyle degrading yani küçümseyici yorumlar da çıktı. Ama ben seviyorum. Hani bir insan pornstar olmayı isteyebilir. Ve ben bunu çok yıllar önce bile aklımdan geçirdiğimi biliyorum yani. Ben olurum ya aslında falan diye düşünmüştüm hani. Ve onu gerçekleştirme yolundayım şu an aslında. Hani hiçbir şekilde geri döneceğimi zannetmiyorum.
Geçtiğimiz günlerde OnlyFans içerik üreticisi olduğu için geri ödeme yapılmaksızın dans stüdyosu üyeliği iptal edilen Bade, çevresinden aldığı tepkileri ve yaşadığı ayrımcılıkları anlatmaya devam edecek.
İstanbul'da da ev sahibim ve ev arkadaşım beni işte fuhuş yapıyorsun diye tırnak içinde. Aslında öyle bir şey yok yani, sadece içerik üreticisiyim. İşte karakola gitmekle vesaire tehdit ettiler zaten. Ve hani ben başladığımdan beri biliyordum bunun bir şey olacağını. Çünkü Türkiye'de porno izlemek de yasak zaten. O internetime dokunma olayları falan oldu. Yasaklandı yani hani. Ve gerçekten insanların kim olursa olsun herkesin porno izlediğini herkes biliyor zaten yani. O yüzden de bunu kullanabiliyorlar benim bana böyle bir silah gibi. Ve beni İstanbul'dan da attılar. Yani genel olarak insanlar saygı duymuyor gerçekten. Yani ben bir OnlyFans içerik üreticisiyim dediğim zaman ben sanki enayi parası yiyorum tırnak içinde. Öyle bir şey değil yani sadece yani herkes içerik izliyor, tüketiyor. Bunun parasını veren insanlara ben gerçekten saygı duyuyorum ve gerçekten özendiğim içerikler hani içime sinen içerikler paylaşıyorum bir noktada. Hani gayet geçerli bir işim olduğunu düşünüyorum aslında. Ama yakın çevremden bile zar zor kazanabiliyorum bu saygıyı. Hani yattığın yerden para kazanıyorsun gibi bir şey oluyor yani bir noktada. Ama aslında kolay değil mentally, hiç kolay değil yani hani.
Türk OnlyFans'ta belki kimse beni takip etmiyor bile diyebilirim. Çünkü Twitter'da falan bile Türkiye'yi böyle şey blog listesine aldım.
Neden?
O yüzden neden aldım? Çünkü güvenmiyorum insanlara orada ben. Yani çok iyi arkadaşlarım var. Çok güzel arkadaşlarım var. Hepsini çok seviyorum. Bir Kürdüm ben bu arada. Kendimi Türk olarak şey yapmıyorum da. Ama Türkiye'yi çok seviyorum. Yani Türkiye hiçbir şekilde kötü bir şey söyleyemem. Güvenmiyorum. Kimseye güvenmiyorum. Aileme güvenmiyorum. Yakın arkadaşım güvenemiyorum. Çünkü onu da anlıyorum. Yani çünkü o kendisine güvenemiyor. Kendisini tanımıyor. Ve hatta beni tanımıyor. Yaptığım şeylerin ne olduğunu bilmiyor.
OnlyFans içerik üreticilerine platformu nasıl kullandıklarını, nasıl içerikler ürettiklerini sordum. Platforma ilk nude fotoğraflarıyla giren Alice doğru partneri bulunca videolar da çekmeye başladığını söylüyor.
Zor bir iş. Çünkü kendi sosyal medyanı da aslında yönetiyorsun. Taleplere göre de işte ona göre bir price belirlemen gerekiyor. Değecek mi değmeyecek mi bunları hesaplaman gerekiyor. Bunlar birazcık tabii hani belirsizlik yaratıyordu bende ve çok yeni olduğum için ufak tefek böyle insanlar örnekti benim için. Çoğu kişi yüzünü göstermiyor. Çünkü bulunduğumuz coğrafyanın şeyleri hani diyelim nasıl diyeyim işte algısı, algıdan dolayı birazcık da. Ya da bu bir gerçekten büyük bir adım oluyor birçok insan için. Yani gösterse hani diyelim. Gösteren de var tabii. Ve insanlar bir şekilde işte promosyonlarla, reklamlarla ya da böyle bir ajans yoluyla kendilerini yükseltebiliyorlar. Ben birazcık daha sola takıldım. Kendi kendime bunu yaptım. Kendi kitlemi oluşturarak ilerledim. İlerliyorum şu an. Yavaş da olsa hani gitmesi benim için bir şekilde gitmesi okey. Çünkü daha kendi kontrolümde olmasını istiyorum. OnlyFans'te yüzümü direkt gösteriyordum. Zaten nude fotoğraflarımla girdiğim için ben ve kim olduğum biliniyor. Hani orada tipim öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani kapatmadım kendimi ve zaten aslında bunu da istedim. Yani ben biliniyim. Hani yüzüm de bilinsin. Çünkü buna bir daha yükselen insanlar olduğumu görüyorum. O da tabii ki de beni şey daha olayda tutuyor. Özel talep edilen videolar üretmeye de başladım mesela. Video koydum ve orada duruyor şeklinde ilerlemedim. Bütün alanlara girdim diyebilirim.
Ben solo ve partnerli içerik üretiyorum. Sevgilimle amatör videolar çekiyoruz. Yani böyle çok sahne prodüksiyon falan olmuyor. Böyle anlık spontane çekiyoruz genelde yani. Bazen içerik üreticileriyle de video çekiyorum. Öyle iyi arkadaşlar ediniyorum. Hani bizim de destek gruplarımız falan var. Böyle dayanışma içindeyiz gerçekten. Yani çoğu da zaten arkadaşım da açmıştı OnlyFans.
Bir vücudumu sunuyorum. Mesela böyle, yani ne bileyim spor yapıyorsam o gün pump olmuşsam o pump'ı sunuyorum. İnsanlara böyle bir şeyler sunuyorum. Ben de videolarda böyle bunu sunmaya çalışıyorum. Ve şöyle bir şeyle ben karşılaştım. Yani neden kendimi sunduğumu söyleyeceğim. Çünkü insanlar sana gelen aboneler senle ilgileniyorlar. Senin yaptığın videodaki kişiyle ilgilenmiyorlar. Senin yaptığın o videodaki örnek veriyorum herhangi bir penetration olsun, başka oral seks olsun bu tür şeylerde çok önem vermiyorlar. Sadece sana odaklanıyorlar. Sen kendini ne kadar gösterebiliyorsan, ne kadar işte güzel gösterebiliyorsan o an, yani kendine olan o ne bileyim özgüvenin, vücudunu sergilemen bunları istiyorlar.
Bu bölüm için OnlyFans kullanıcısı Glasgow'da yaşayan 33 yaşındaki yazılımcı Mehmet Hakel Çağ ile de görüştüm. Ve bir kullanıcı olarak OnlyFans'le nasıl tanıştığını ve platformu nasıl kullandığını sordum.
Ben OnlyFans'ı ilk cinsel içerikli paylaşım yapan üreticileri takip etmedim. 2-3 tane takip ettiğim konu vardı. Bir tane bir oyunla ilgili takip ettiğim bir YouTuber vardı. Daha doğrusu Twitch yayıncısıydı. OnlyFans'a taşıdı o kendisine. Orada daha rahat içerik üretebileceğini düşünüyordum. Onu takip etmeye başladım. Daha sonra ben kendim ayı camiasındanım. Ayı camiasında sevdiğim böyle daha önce Instagram'da takip ettiğim insanlar yine pandemi döneminde böyle bir OnlyFans'a yöneldiler ve OnlyFans'ta hesap açmaya başladılar. O zaman cinsel içerikler takip etmeye başladım OnlyFans'ta.
OnlyFans kesinlikle büyük porno stüdyolarının domine ettiği ana akım porno endüstrisine bir alternatif oluşturdu. Alternatif içeriklerin üretilmesine ve hayranlara ulaşmasına alan açtı. Diğer yandan rekabetin çok yüksek olduğu platformda gelir elde etmek sanıldığı kadar kolay değil. Peki anlatıcılarımız OnlyFans için nasıl bir mesai harcıyorlar? Hem OnlyFans'te hem de Fancy'de içerik üreten ve Strip Chat'te de yayıncılık yapan Bade anlatmaya başlayacak.
Başta çok hani bir anda hızlı bir ilerleyiş kazandım ve oradan bir hesap yaptığımda aslında birkaç ayda bu dengeyi sağlayabileceğimi düşündüm. Sadece oradan bile gelirim bana yetecek gibi gelmişti. Tabii sonra ben birazcık platformda tabii hayatın koşturması da var. Bir yandan birkaç işim var hani kendimi full orada tutamadım. O da tabii insanların hani daha az hatırlamasına ve daha çok içerikleri merak etmesine sebep olduğu için durağanlaştı bu ilerleme. Yani oradaki yükseliş sabit bir yerde kaldı. O da tabii hatta azaldı diyebilirim bir miktar. O ilk peak'ten sonra hafif bir aşağı inme gerçekleşti. O yüzden işte mesela yayındır da özel içerik üretmedir gibi konulara da değinmeye başladım. Biraz da oraya kafamı vereyim en iyisi dedim. Çünkü aslında sabit bir gelire dönüşmesi için kitlenin yükselmesi ve sende kalması gerekiyor. Seni merak edip işte düzenli olarak postlarını inceleyebilmeleri gerekiyor. O gerçekten hani marka yüzünü oluşturman lazım. Ve insanlar mesela sadece bir içerik diye gelip izlemiyorlar. Seni merak ediyorlar. Senin ne yaptığını, nasıl yaptığını merak ettikleri için gelip olayda kalıyorlar. Dolayısıyla ben de işte farklı kanallara yöneldim. Oradan çektim bir miktar. Yayından çektiğim insanlar oldu. Sosyal medyayı yükseltmeye başladım. Ve daha böyle sadece OnlyFans ya da Fancy ya da Strip Chat dışında özelden de içerik göndermek gibi ya da ona göre bir şeyler üretmeye de okey oldum. Bunu da yapabilirim dedim. Tabii her konuda işte papara tarzı şeyler, mecralar kullanarak bunu yaptım, yapıyorum da. O bakımdan hani şu anda aslında ilerlemesi biraz zorlaşıyor. Şeyden dolayı hani TL dolar farkından dolayı da bu insanlarda bir çekimsellik yaratıyor. Çok fazla, çok fazla diyorlar ama aslında normal. Tüm dünyada olduğu gibi. Ben de o şekilde tutup çok fazla indirmemeye çalışıyorum. Herkesin hani bu piyasadaki insanlar ne kadar yapıyorsa ben de o level'larda ilerliyorum. Gelen bir şekilde geliyor diyebilirim. İnsanları şey yapabilmek için hani dediğim gibi olayda tutmak için birebir de onları tanımam gerekiyor ve özel olarak mesajlaşmaya çalışıyorum. Ya da ne istediklerini öğrenmeye çalışıyorum. Ya da hani direkt hızlı cevap vermeye çalışıyorum biraz da. O da benim aslında çok fazla telefonda kalmama sebep oluyor. Sık sık telefona bakmam, uygulamaya bakmam gerekiyor. Neyse ki Fancy'nin bir tık daha bildirim sistemi iyi. Direkt mail olarak mesaj gelince geldiği için açıp bakıyorum. Only'de böyle bir şey yoktu. Oranın hiçbir şekilde bildirimlerine hani biri bir şey yaptığında göremiyordum. Arada bir açıp bakıyordum ve abi şey yazmışlar falan oluyordum böyle. O çok belirsizlik yaratıyordu. O yüzden şu anda direkt sistematik olarak hızlı cevap vermeye çalışıyorum. İstenilen bir içerik varsa bunu geciktirmeden aynı gün içerisinde iletmeye çalışıyorum yine. Yani bir sohbet ortamı yaratmaya ve insanları tanımaya çalışıyorum. Hani aynı zamanda ben de benim kitlemi de tanımaya odaklanıyorum aslında bu noktada. İnsanı kendi sisteminde o sınırlı şeyleri hani uygulamaları ya da sınırlı nasıl diyeyim arayüzü kullanmaya mecbur bırakıyor ve işte örneğin preview olamıyor. Kendin ayrıca bir post atman gerekiyor. Ya da insanlara mesajla bunu iletebiliyorsun. Çünkü herkes her zaman bildirim almıyor uygulamadan. Ya da bir sürü kişiyi takip ettiği için bu hani kitlen. Sen aralarda kalabiliyorsun. Yani senin mesajını görmeyebiliyorlar uzun süre. Sürekli mesaj atmış oluyorsun onlara. Hani toplu mesaj şeklinde. O yüzden böyle birebir de iletişim kurmak ve insanları aslında sende tutmak, senin içeriklerine bakabilir halde tutmak daha zorladı beni o noktada OnlyFans'te.
OnlyFans benim için ek bir gelir olarak ben başladım. Çünkü ben şu an eğitim alıyorum. Yani eğitim almasaydım da full time bunu yapar mıydım? Bilemiyorum. Çünkü gerçekten zor bir iş full time için. Yani onu, o enerjiyi oraya verebilecek miydim? O kadar ilgilenebilecek miydim falan işte. Şu anda part time olarak yani ekstra gelir olarak da güzel bir gelir elde ettiğimi düşünüyorum. En azından şu an başladığım için. Beni tatmin ediyor. Yani Açıkçası şöyle, bu bir iş. Bu işe ne kadar çalışırsan, ne kadar efor sarf edersen o kadar karşılığını alırsın. Ben efor sarf ettim mi? Sarf ettim, çünkü benim hazırda bulunan videolarım vardı, fotoğraflarım vardı. Ben kendimi de böyle çekmeyi seviyorum zaten. Bu da büyük bir etkiydi zaten başlamada. İşte onları böyle ilk ay bir 20 video falan yükledim. 30 fotoğraf yükledim. Ve bu çok büyük rakamlar böyle sayı olarak ilk ay için. Bazı insanlar bir yılda bunu yüklüyorlar. İşte o kısım güzeldi. Zor dediğim kısım şu. Gerçekten o kısma gelmek. İş, birini bulacaksın. Devamlı düzenli çekeceksin. İşte karşı tarafla ortamı hazırlayacaksın. İşte şu, normalde belki sadece kamerayla kendini çekiyordum. Sonra ışığı ayarlayacaksın. Farklı sunum yapıyorsun insanlara her seferinde, değişik sunumlar yapıyorsun.
Her gün sabah akşam fotoğraf atmaya çalışıyorum, yani anlık atıyorum. Ayrıca özellikle fotoshootlar da yapıyorum. Onun dışında satışıyla uğraşıyorum, yüklemesiyle vesaire. Onun için de mesai harcıyorum. Mesela spor yapmaya başladım ve bir noktada bir süre gerçek o daha çok para kazanabilmek için götü yutmaya okey oldum . Ve şu anda göbeğimi eritmeye çalışıyorum ve diyorum ki tam bir süre o skinny tech girl olup o parayı alıp sonra salabilirim falan diye düşünüyorum. O yüzden spor vesaire zaten çoğu OnlyFans kızı da yapıyor, gerçekten uğraşıyorlar. Vücutları için dövmeler, makyajlar, kostümler, diyetler, sporlar vesaire.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlen. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay. 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Allah. Annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Fayruz. Neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Badenin bu anlatımından sonra içerik üreticilerinin platformda kullanıcılar tarafından ne gibi olumsuzluklara maruz kaldıklarına da yakından bakalım istiyorum. Beden ayıplamaya maruz kalan Bade anlatmaya devam etsin.
İlk başladığımda çok aslında özgüvensizdim ve bilmiyordum bu kadar kolay olacağını insanların beğenisini almanın ve takipçi kasmanın. O yüzden ilk başta çok özgüvenim yükseldi. Sonra kilo aldım. Yani ben zaten kilolu olmayı da seven bir insanım ve okeyim aslında bununla. Ama kilo alınca tabii ki çok fazla fat shaming gibi bana en ufak bir tartışmada obezsin bir sürü mention geliyor . Ama çok takmıyorum zaten dikkat çekebilmek bir şekilde benim işime geliyor .
Bazı şeyler talep edip hakaret derecesine gelecek tanımlar ya da bazı yorumlar yapabilen insanlar oldu. Ama ben bunları içselleştirip ya da kişiselleştirip ay ben böyleyim ya da evet buram şu şekilde ya da bu güzel değil gibisinden alınmak gibi bir durum içinde kalmadım. O kişinin kendi bakış açısı ve ben onu yapmıyorum aslında, kendimde öyle görmüyorum. Dolayısıyla bu tarz negatif konuları çoğunlukla ya insanları okçuları bloklayarak ya da onlara bunu söyleyerek, belirterek ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Eğer yaklaşacaksanız hiçbir şekilde benimle lütfen iletişime geçmeyin diye belli bir sınır çizerek bunu durdurdum ya da durduruyorum. Evet, hem slut shaming olarak kesinlikle var zaten. Çünkü insanlar low olarak yani aşağılayıcı buluyor bu içerik üreten insanları, öyle söyleyeyim. Bedenini bu şekilde satmak olarak görüyor. Bunu bir iş kolu olduğunu kabul etmiyor çoğu kişi. Bu gerçekten tabiri caizse orospuluk şeklinde geçiyor ama ben bunu tabii yanlış görmüyorum. Bu okey zaten. Evet, böyle zaten diyorum . Veya beden olarak da mesela bedensel yorumlar geldi yolda. İşte bir tık böyle mesela o fit body görünümünden farklıdır benim vücudum şu anda. Biraz hani belim işte kalın olabilir ya da göbeğim var, öyle diyebilirim. Ama bunlara hani yorumlar geliyor. Niye zayıflamıyorsun ya da işte spor yap biraz. İşte böyle şey mi olur, pornucu mu olur falan. Ama bunlar bana komik geliyor yani. Olabiliyor evet, bak sen performansa bak bence falan diyorum. Ya ben de dalga geçiyorum aslında bu durumlarla. Bana malzeme çıkmış oluyor, bayağı güldürüyor yani direkt. Tabii her çeşit insan var. Saygılı olanı da var ya da direkt böyle kaba konuşmaları olabilenler de oluyor. Ama hani tabii bloklama sistemi her türlü var. Ya da sessize alıp hani ya da orada mesela belirtiyorum insanlara. Bu şekilde konuşursanız cevap vermeyeceğim hiçbir şekilde diye. Anlayan oluyor, anlamayan oluyor. Yine insanlarla diyalogla bunları çözebiliyorsunuz.
Tabii kullanıcılarla iletişim ve ilişkiler her zaman böyle değil. Güzel örneklerden de bahsedelim.
Gerçekten iyi davranıyorlar öyle. Tabii yani içeriğimi çalmak için indirim açtığım zaman gelip içeriğimi çalıp giden de oluyor ama genel olarak iyi insanlar oluyorlar ve hani bana gerçekten emeğimin karşılığını vermek isteyen veriyor bir şekilde. Yani hani gidip onu içeriği bedavaya da bulabilir uğraşsa, belki başka benimkini çalıp satan birine daha az para verir ama istiyor ki hani hakkını versin. Böyle takipçilerim var gerçekten.
İçerik üreticileri insanları OnlyFans hesaplarına çoğunlukla diğer sosyal medya hesaplarından yönlendiriyorlar. OnlyFans kullanıcısı Hakel'in keşif yolculuğunu dinleyelim.
İlk sosyal platformlarda keşfettiğim kesinlikle Instagram diyebilirim. Çünkü orada böyle Linktree dedikleri birçok çeşitli linklerini paylaştıkları bir link verebiliyorlar. Orada bazen böyle blogu varmış, OnlyFans hesabı da varmış falan deyip böyle gidip merak ettiğim, baktıklarım oldu. Fakat yeni yeni son bir yıldır Twitter'dan da çok fazla OnlyFans'a hesap açıp içerik üretenlerle karşılaştığım oldu. Platforma üyelik değil de kişiye üyelik olduğu için bir süre sonra bende bir maymun iştahlılık oldu ve çok fazla kişiye üye olduğumu gördüğünü, artık bunlara üye olmamalıyım falan diye çıktım. Orada biraz para faktörü açıkçası. Yani daha fazla buna üye olmak istemiyorum. Çünkü zaten hem içeriğinde istediğim, beklediğim şeyi vermiyor. Hem de işte hani zaten pornografi günümüzde her yerde kolayca ulaşılabilir. Belki pornografik içerik yerine şu başka konular hakkında konuşan kişiyi daha çok takip edeyim diye düşünüp de çıktıklarım oldu. Bu zaman baktığım zaman OnlyFans'ıma bu zamana kadar 56 kişiyi takip etmişim. Şu ana kadar 7 kişinin fanı olarak devam etmişim. 3 kişiyi de şu an tam olarak followluyorum. Yani üyeli, paralı üyelik olarak followluyorum. Takip ettiğim insanların içerisinde de dediğim gibi birçok insan çeşidi var. Birçok cinsiyette de var. Mesela yakın zamanda böyle bir straight acting yapan bir erkeği takip ettim. Kız arkadaşıyla içerik üreten. Sadece merak ettim. Acaba straightler nasıllar? Çünkü sürekli gay içerik takip etmektense öbür tarafta da ne oluyor falan gibisinden bir bakmak istedim. Çok da ilginç şeyler olduğunu düşünmediğim için çıktım takipten.
Peki bir kullanıcı olarak Hakel'in aklında OnlyFans'a dair ne gibi soru işaretleri oluşmuş?
OnlyFans'ın bir DM kısmı var. Oradan içeriği üreten kişiye direkt mesaj atabiliyorsun. Hatta kendileri bile bazen mesajlar atıp nasıl içerik üretmek konusunda bilgi alma istekleri vesaire falan olabiliyor. Bana kalırsa bu önemli bir şey gibime geliyor. Yani o süreçte, o içerikte bazı insanlarla böyle hani kendini iyi hissediyor musun, buna kendin zorunlu hissediyor musun gibisinden, yani böyle şeyi, o DM kısmı doğrudan iletişimi kuruyormuş gibi hissediyorum. Dolayısıyla böyle orada hani bazı şeyleri daha iyi çözümleyebiliyorum. Bunları araştırmaya başladığım dönemde ve porno sektörünün ne kadar etik olmadığıyla karşılaştım. İzlerken hep suçluluk duygusu duydum. O yüzden kesinlikle izlemeyeceğim dediğim kategoriler oluştu kafamda. Ve daha sonra OnlyFans'ın açıkçası kendi içeriğini, kendi üretme özgürlüğünü insanları tanıdığı için kısmen büyük platformlardan ve stüdyolardan daha etik içerikler üretilebilir olacağını düşündüm.
Diyor Hakel. Ta ki görüşmemizi yaptığımız günlerde bir günde işsiz kalan OnlyFans içerik üreticisini konu alan bir belgeselin trailerına denk gelene kadar.
Evet, OnlyFans'a günün sonunda büyük bir şirket. Yapmış olduğun içeriğe belki işte seni birden bloklayabilir ve kazancına el koyabilir gibisinden bir şey oluştu kafamda.
Gelelim OnlyFans içerik üreticilerinin platforma yönelik eleştirilerine. İçerik üreticileri açısından OnlyFans'in en büyük eksiği arama çubuğunun ve keşfet feed'inin bulunmaması.
Mesela o keşfet olayının hiçbir şekilde olmaması, aramadan ancak böyle dış kanallardan senin linkinin bulunabilir olması. Bu büyük bir eksiklik. Sürekli hani diğer platformları, sosyal medyaları, hani kısıtlı sosyal medyaları kullanmaya mecbur bırakıyor insanı. Görülmek için, bilinmek için yine aynı şekilde promosyon ya da ajans gibi sistemlerin kullanılabilir olması burada bir sıkıntı. Çünkü bir para harcaman gerekiyor kendinden buna. Noktada bir yatırım yapman gerekiyor yine. Doğal bir sosyal medya gibi çalışmıyor. Çok kapalı ve kendi içinde böyle bir şey gibi, kilitli kapılar ardında bir şeymiş gibi aslında ilerliyor. Tabii şu anki konumda da iyice kapanmış oldu. Çünkü videolara erişimi herkesin işte VPN'in ne kadar iyi olabilir, ne kadar interneti iyi olabilir. Mesela videoların kalitesi de düşmüş oluyor bu noktada. 4K ben içerik yükleyebilecekken o kişi onu 720p izleyebiliyor maksimum. Bu bir sıkıntı oluyor aslında. Ben çünkü iyi görülsün, içerikler tam net olsun. Hani neden şey blurlu blurlu ya da lenerek bir şey izlensin diye hani istemem bir şekilde bir şey olmasını. Onun dışında mesajların aralarda kaynaması çok kötü. Çünkü birçok yayıncı var evet. Ve düşünsenize hani herkesten her gün toplu mesajlar geliyor. Zaten inbox doluyor o şeyin abone. Inbox'ı dolmuş oluyor. Aradan hani görüp bunu hatırlaması düşük bir ihtimal. Yüzdesel bir ihtimalle kala kalmış oluyor bir noktada. O yüzden insanın da tam teşvik etmiyor uygulama kullanmak açısından. Hep bir sınırlayıcı, kısıtlayıcı böyle eylemler var, şeyler var.
Ben orada olmak isterdim yani keşfet kısmında. Çünkü oralar güzel keşfedilecek yerler yani böyle insanların seni keşfedebileceği. Ben de böyle kendi camiama göre mesela ben böyle bir muscle bir karakteri oynuyorum. Yani bu camiaya göre tabii kendimi daha avantajlı hissettiğim durumlar oluyor. O yüzden daha bana hitap eden, yani benim hitap ettiğim kitleye orada çok daha çabuk ulaşabilirdim. Aslında Just for Fans'ı ben daha çok seviyorum. Çünkü OnlyFans çok kesiyor. %20 kesiyor. Yani bu çok büyük bir rakam böyle bir için yani. Yani %20 bir de burası için çok yani gerçekten. Burada insanlar böyle %1'lere falan böyle çok isyan eden insanlar. Çünkü haklılar yani. Kendi emeklerini kimseye şey yapmak istemiyorlar. O yüzden %20 aşırı can yakıcı gerçekten.
Tabii OnlyFans'ın iyi yaptığı şeyler de yok değil. Bade anlatsın.
Ya mesela içeriğimin çalınması konusunda da daha çok şeyler yapmaya başladılar. Hani bunu engellemeye başladılar. Gerçekten böyle bir yasal şeyler geliyor bu şey konularında. O yüzden iyi yani aslında. Çok şikayet edemem gerçekten.
Bırakmayı düşünmüyorum. Çünkü yani güzel bir gelir bu arada. Yani tabii ki her şeyden önce buraya para için giriyoruz. Birçoğumuz daha rahat bir ekonomik durumda olması için. O rahatlığını, o güvenini ve hatta o kararı verdikten sonra ilk önce para geliyor. Daha iyi paralar yapacağıma da inanıyorum. Çünkü daha yeni başladım. Yani Twitter'da bile ben bir ayda 15 bin takipçi falan yaptım. O yüzden bir daha ileride daha güzel net paralar olacağını düşünüyorum.
7 Haziran 2023'te OnlyFans'e Türkiye'den erişim engeli gelmesiyle platforma içerik üretenler başka platformlara göç etmeye başlıyor. OnlyFans içerik üreticilerine erişim engelini nasıl değerlendirdiklerini ve deneyimlediklerini sordum.
Aslında bu birazcık hani göze batma konusu olmuş oldu. Normalde birçok platform var ya da birçok kanal, Twitter'da bile porno var. Ama kimse gidip de Twitter'ı yasaklamıyor ya da VPN engeli getirmiyor hani baktığınız zaman. Herkes her şeyi istediği gibi erişebiliyor. Burada OnlyFans meselesinde bir durum yaşandı. Bazı kullanıcıların o platformda yaptığı hani kışkırtıcı hamleler oldu. Yani genel olarak kendi kitlesine karşı. Ve bu da göze battığı için toplu halde bir hani nefret propagandası gerçekleşti. Bunun da en kısa yolunu o user'ların belki hani kullanımını engellemek ya da onlarla ilgili bir hani dava yürütmek yerine komple biz bunu engelleyelim, insanlar ona göre ayağın denk alsın tarzında bir işe dönüştü. Dolayısıyla hani birçok mağdur o insan da olmuş oldu yani. Aslında çok zor bir noktada bıraktı beni. Çünkü bir anda aboneler azalmaya başladı. Çünkü VPN, her türlü iyi bir VPN bulmak zor oldu. Bu şekilde oraya yeni içerik üretmiyorum şu anda. Orayı durdurdum ve herkese toplu mesajı ilettim. Hatta birkaç günde bir tekrar iletiyorum. Bu platform değişikliğimi diğer hesaplarımda açıkladım. Benim şurada bulun ya da tabii şey diyemiyorsunuz. Hani başka bir platforma örnek veremiyorsunuz. Bu şekilde onu engelliyor. Direkt yasaklı kelime yapıyor.
Ya aslında hani bir anda gündem olunca OnlyFans aslında çok fazla düşüş olmadı. Hani yine bir etkileşim de geldi ama ben de hani VPN'le sürekli girmek istemiyorum sonuçta. Şu an Fansly'e geçiyorum biraz. Çünkü arayüzü falan daha çok hoşuma gitti. Böyle VPN açman gerekmiyor. Artık OnlyFans'a çünkü VPN'le girebiliyorsun. Bir süre işte şey yine Twitter'da bir şeyler oldu ve çok bir anda sınırlandırma geldi. Böyle kısıtlama geldi. Zaten birçok ek gelir açabilmek gerekiyor. Yani şu an bile ancak açlık sınırının üzerine çıkabiliyorum ben ve ailem yani. Hani aslında zaten düşünüyordum. Twitter'da ve Instagram'da da yavaş yavaş ödemeler olmaya başlayacak. Hani sosyal medyayı yine şey yapmak istiyorum. Mesela TikTok'ta para kazanılıyor. Hani bir şekilde bir kitle oluşturduğun zaman ondan birçok gelir açabiliyorsun gibi istiyorum yani. Diğer platformlarda da içerik üretmek, yani Instagram'da da başarılı olmak isterdim. Zaten hani başından beri daha global olabilmeye de çalışıyorum. Yani zor oluyor hem Türkçe hem İngilizce şey yapmak falan. İstiyorum yani. Zaten Reddit yapıyordum bir ara ama oradan da ban yedim. Artık hani iyi oldu. Fansly gerçekten daha iyi bir site.
Yurt dışında yaşayan içerik üreticisi Kenny'nin bu yasaktan etkilenmese de yasağı nasıl değerlendirdiğini dinleyelim.
OnlyFans olan insanlara ben çok üzüldüm açıkçası. Kullanıcılara değil. Çünkü birçoğu bu yola başladı. Birçoğu ekonomik özgürlüğünü kazanmak için bu yola çıktılar. Ve ben son zamanlarda Türkiye'de çok güzel işler yapanları duydum. Çok güzel gelişenleri duydum. Yeni jenerasyonda insanların daha özgür bir ortamda, daha istedikleri, daha güvenilir bir şekilde kendi işte içeriklerini sunabilecekleri ve bunun üzerine gelirlerini sağlayabilecekleri bir platformda böyle başarılı bir yol kat etmişken bu şekilde kesilmesi biraz beni üzdü. Çünkü sonuç olarak bu insanlar var. OnlyFans olmasa bu insanlar başka yerde olacak. Yani bu insan ya sokakta olacak, bu işi yapacak ya işte ne bileyim yani farz edelim ki daha kötü şartlarda kendisini bu içeriklerini sunacak başka insanlara. Yani zaten OnlyFans olmasa Twitter yok muydu? Yani Twitter'da herkes bu seks işini yapıyor yani Türkiye'de. Özellikle ben Türkiye'dekiler için söylüyorum. Türkiye'deki OnlyFans performanslara çok saygı duymak lazım. Onları desteklemek lazım. Yani kendilerini hiçbir zaman böyle bir kötü, yalnız hissetmesinler. Çünkü bu onların işi yani. Ve işini hakkıyla yaptığı için kendisiyle gurur duymalı.
Peki Glasgow'da yaşayan ve OnlyFans'e erişim engeli olmayan kullanıcı Hakel erişim engeline dair ne düşünüyor?
Ya zaten ben Türkiye'yi terk ettiğimde 2014 falan, yani Gezi sonrası. Zaten bu VPN yasaklamaları, yani site yasaklamaları falan da geldiği dönemler o dönemler. Açıkçası o dönemlerde de yine pornografi yasaklanmıştı ve ben VPN'e girmiştim girmek istediğim sitelere. Dolayısıyla kesinlikle Türkiye'de olsaydım girerdim. Bana göre bir şeyi yasaklamak o şeyi cazip hale getirmek kesinlikle. Yani hani bu artık böyle insan psikolojisi 101 yani. Bunu nasıl anlamıyor hala bizim ülkemizde bu iş işleri yapan insanlar? Hiçbir fikrim yok.
Seks işçiliği ya da porno sektörü yasaklamalarla ortadan kalkmayacak. Talep olduğu müddetçe insanlar seks işçiliği yapmaya devam edecekler. Bu noktada ahlakçılardan ve yasak yanlılarından ziyade öznelere kulak vermemiz gerekiyor.
Kendimi iyi tanımamı, neleri sevip neleri sevmediğimi, insanlarla iletişimimin nasıl bir noktada boyutta olabileceğini ya da kendi kurallarımı, sınırlarımı nasıl çizebileceğimi de göstermiş oldu. Biraz özgüven kattı baktığım zaman olaya. Beni böyle teşvik edici bir tarafı var. Eğlenceli ve keyifli buluyorum tarz içerikler üretmeyi. O yüzden kesinlikle hani zorla değil, seve seve yaptığım bir şey olmuş oldu benim için. Eğer kendine okeyse bir insan ve çevresini de ona göre ayarlayabilmişse, koşulları yerindeyse bu konuyla alakalı, tereddüt etmeden bu olaya girebilir. İnsanların ne düşündüğü, ne yaptığı hiç önemli değil. Sen sevdiğin bir şey yapıyorsan bundan hiçbir zaman çekinmemesin diye düşünüyorum herkes için bu şekilde. Keyifli de bir iş kolu diyebilirim yani.
OnlyFans yönetiminin seks işçiliğini savunmak gibi bir derdi var mı? Seks işçiliğinin pezevenksiz, sömürüsüz ve şiddetsiz olarak yapılması OnlyFans'in işine gelir mi gibi soruları sormayan ve OnlyFans'e eleştirel yaklaşmaya devam edeceğim. Hem kamera önünde hem de kameranın arkasında etik porno üretimi mümkün. Bölümü seks işçiliğine dair hak talep eden güçlendirici sloganlarla kapatmak istiyorum. Seks işçiliği iştir. Seks işçiliği ahlaksızlık değildir, geçim kaynağıdır. Seks işçiliğini suç olmaktan çıkarın. Seks işçilerinin haklarını destekleyin. Seks işçilerine yönelik şiddete son verin. Utanç faturaları ödemez. Seks işçileri adaleti, haysiyeti ve hakkaniyeti hak ediyor. Seks işçiliğinde özerkliğe, rızaya ve çeşitliliğe saygı gösterin. Seks işçilerini koruyun, suçluları değil. toplumun sorunlarından seks işçilerini sorumlu tutmayı bırakın ve seks işçiliğinde yanlış bir şey yok.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.